Ayrım 6, sayfa 63. Ama 920. gece olunca demiş ki, işte Vakak kentinin hükümdarı Şah Servi, genç şehzade Elmas'a bunları söylemiş ve sonra da şunları eklemiş. Ve şimdi hiçbir insan varlığının bilmediği bu öyküyü öğrendiğine göre artık sana ait olmayan başını uzat ve yaşamdan ellerini yıka. Ama Elmas, ey zamanın şahı, artık kellemin ellerine teslim edilmiş bulunduğunu ve hiçbir pişmanlık duymadan ondan ayrılmaya hazır olduğumu biliyorum. Bununla birlikte bugüne kadar bu öykünün en can alacak noktası zihnimde açıklık kazanmış değil. Yedinci zenci nasıl oluyordu? Yeryüzünde başka bir yere değil de tam da Sultan Mührin'in yatağının altına sığınmış bulunuyor. Bu sultan onun orada barınmasına neden izin veriyor? Sen bunun nasıl mümkün olduğunu bana açıkla. Bir kez bunu bilince abdest alır ve ölüme hazırlanırım demiş. Servi Şah Elmas'ın bu sözlerini işitince çok şaşırmış. Çünkü böyle bir soruyu beklemiyormuş. Ve Elmas'ın öğrenmek istediği ayrıntıları öğrenmek merakına kendisi hiç kapılmamış bulunuyormuş. Bundan dolayı böylesine önemli bir soruyu bilmezlikten gelmiş görünmek istemediğinden genç adama "Ey yolcu, senin bana sorduğun bu soru devlet sırları alanına girer ve eğer onu sana açıklarsam başımın ve ülkemin üzerine en kötü uğursuzlukları çekmiş olurum. Bundan dolayı senin bu konuyu kurcalamaman için başını kesmekten vazgeçip yaşamını bağışlamayı yeğlerim. Dolayısıyla seni özgür bırakma kararımı yeniden gözden geçirmeden önce saraydan çabucak çık git demiş. Elmas da bunca ucuz kurtulmayı ummadığından Servi Şah'ın önünde toprağı öpmüş ve o denli öğrenmeyi istediği bilgiyi edinerek ve Tanrı'ya kendisine güvenlik sağladığı için şükürler ederek saraydan çıkmış. Ve genç dostu güzel delikanlı Ferah'tan onun ayrılışı dolayısıyla döktüğü gözyaşları pahasına izin almış. Sonra taraçaya çıkmış ve Simurg'un sakal tellerinden birini yakmış. Ve uçan Simurg bir fırtınanın soluğunu kendinden önce duyarak önünde belirmiş. Ve onun arzusunu anlayarak kendisini omuzları üzerine almış. Onu yedi okyanustan geçirmiş, içtenlikle iyi dilekler dileyerek evine götürmüş. Kendisi de orada birkaç gün dinlenmiş. Bunu izleyerek onu tomurcuklarıyla uyum sağladığı güller arasında yaşayan o çok hoş Sultan Azize'nin yanına götürmüş. Orada Sultan Azize'yi yokluğundan kahrolarak ağlar ve dönüşünü beklerken yanakları nar çiçeğine dönüp göğüs geçirdiği sırada bulmuş. Sultan onun uçan Simurg ile geri döndüğünü görünce yüreğinin eridiğini duyumsamış ve ünlenen bir maral gibi titremiş. Uçan Simurg da onları sıkmamak için salondan çıkıp keyiflerince birbirlerini karşılamaları için orayı terk etmiş. Bir saatlik bir süre geçip de döndüğü zaman onları hala kucaklaşmış bir halde bulmuş. Tasarısını gerçekleştirmede kararlı Elmas da El Simurg'a "Ey bizim için hayırlar düşünen, ey devlerin babası ve de başlarının tacı, şimdi senden bizi beni arzunun kızıl aleviyle beklemekte olan güzel yeğenin Cemilem'in yanına götür" demiş. Ve o yüce Simurg her birini birer omzuna bindirerek ikisine de göz açıp kapayasıya kadar geçen bir zamanda Cemile'nin yanına getirmiş. Yanına ulaştıklarında onun varlığından haber alamadığından hüzünlere gömülmüş. İnce ruhlu Cemile'yi şu dizeleri okurken bulmuşlar. Nergis'in tutkunu olduğu o gözlerden uzağa atma yüreğimi. Ey çekingen, sarhoşların şikayetlerine kulak tıkamamalı ama onları meyhaneye götürmeli. Yüreğim yeni biten bıyıklarının ordusundan yakasını kurtaramaz ve yaralı gül gibi giysimin açık yakası yeniden dikilemez. Ey kıyıcı güzellik, ey yakışıklı, esmer ve büyüleyici varlık, yüreğim Yasemin ayaklarının dibinde barınır. Benim saf genç kız yüreğim, delikanlılığın en narin çağında yürekleri çalanın ayakları dibinde barınır. Kendisini donattığı büyülü silahların verisini hesaba katmayarak varlığını geyik derisinden çekip çıkaran ve kız kardeşi Latife'nin düzenlerinden kurtaran bu yardımsever Cemile'ye ne gibi minnetler duyduğunu hiç unutmamış olan Elmas da minnet duygularını olanca sıcaklığıyla ona göstermekten geri kalmamış. Ve onu yeniden bulmanın sevincini aktardıktan sonra Azize Sultan'a kendisini tanıklar olmaksızın bir saat için Cemile ile baş başa bırakmasını rica etmiş. Azize de bu isteği ve eşit bölüşümü haklı görerek El Simurg ile birlikte dışarı çıkmış. Bir saatlik zaman geçip de geri döndüğünde Cimri'yi elmasın kollarında baygın düşmüş halde görmüş. O zaman her şeyi kendi saatinde yapmayı seven Elmas, iki karısına ve Simurg'a doğru dönerek onlara, "Sanırım ki şimdi ya Cemile, kız kardeşin olan ve ey uçanların babası, senin de kardeşinin kızı olan büyücü Latife ile işleri düzene koymak gerek," demiş. Hepsi birden, "Bunda hiçbir uygunsuzluk yok," diyerek yanıt vermişler. Sonra El Simurg, Elmas'ın ricası üzerine yeğeni büyücü Latife'nin yanına uçmuş ve elinin bir hareketiyle onu omzuna atarak Elmas'ın huzuruna getirmiş. Genç şehzade de bunu görerek onu yargılamak için "Hepimiz çepeçevre oturalım ve cezasını düşünelim," demiş. Ve her biri diğerinin karşısında yer alınca El Simurg hiç kararsızlık göstermeden, "İnsan ırkını bu kötü yaratıktan kurtarmak gerek. Ben o fikirdeyim ki gecikmeksizin onu baş aşağı asmalıyız. Sonra da kazığa oturtmalıyız. Ya da asılması gerçekleştikten sonra gücümüzde olduğuna göre etini akbabalara ve öteki alıcı kuşlara yedirmeliyiz," demiş. Elmas da Azize Sultan'a dönmüş ve ona fikrini sormuş. Azize de, "Ben onun kocamız Elmas'a karşı işlediği kusurların unutulması ve birleştiğimiz bu kutsal günde onun bağışlanmasının daha doğru olacağı fikrindeyim," demiş. Kendi sırası gelince Cemile de kardeşinin suçunun bağışlanması ve bunun karşılığında ondan geyiğe dönüştürmüş bulunduğu bütün delikanlıları yeniden insan şekline sokmasını istemeleri fikrini ileri sürmüş. O zaman Elmas, "Şimdi onu benimle bir saatlik bir süre yalnız bırakmalısınız," demiş. Onlar da hemen bu arzusuna boyun eğmişler ve salona geri döndüklerinde Latife'nin bağışlanmış ve delikanlının kollarında mutlu olduğunu görmüşler. Ve Latife büyü yoluyla geyiğe dönüştürdüğü şehzadelerle öteki kişileri ilk hallerine çevirdikten ve onlara yiyecek ve giyecekler vererek kendilerini başından savdıktan sonra El Simurg da Elmas'ı ve üç eşini omzuna almış ve onları kısa bir sürede Mühri'nin babası Kamus'un bin Temmuz'un kentine taşımış. Ve onların yararlanması için kentin dışına çadırlar kurmuş ve orada biraz dinlenmelerini sağlamış. Kendisi de Elmas'ın ricası üzerine cariye Mercan Dalı'nın bulunduğu hareme girmiş ve genç kıza iç çekmeler ve yürek acılarıyla beklediği Elmas'ın geldiğini bildirmiş. O da Simurg aracılığı ile aşığının yanına götürülmesine karar vermekte zahmet çekmemiş. Simurg da onu Elmas'ın barındığı çadıra taşımış ve öteki üç eşini alıp götürerek onu şehzadeyle baş başa bırakmış. Elmas da vaadini unutmayarak Mercan Dalı dönüşü dolayısıyla sevinçlerini dile getirdikten sonra ona oracıkta uygun dille hitap etmiş. Kız memnunluk ve rahatlıkla parıldamış ve Elmas'ın üç eşi tarafından takdirle karşılanmış. Elmas ile dört eşi arasındaki yakın ilişki böylece kurulunca esas tasarının yerine getirilmesi düşünülmüş. Ve Elmas çadırların yöresinden ayrılarak kente doğru yol almış. Ve Mühre'nin sarayının önündeki binlerce şehzadenin ve şahın kellelerinin kimi taçlı, kimi taçsız ve saçlı olarak dizili bulunduğu meydanlık yere gelmiş. Ve davula doğru yönelerek Mühre'ye kendisiyle evlenmek üzere dilekte bulunanlara sorduklarına yanıt vermek üzere hazır bulunduğunu bildirmek üzere bu davulu çalmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 921. gece olunca demiş ki, "Sultan Mühre'ye kendisiyle evlenmek üzere dilekte bulunanlara sorduklarına yanıt vermek üzere hazır bulunduğunu bildirmek üzere bu davulu çalmış. Ve muhafızlar onu hemen Şah Kamus bin Temmuz'un huzuruna götürmüşler. O da güzelliği kendisini baştan çıkaran ve ilk karşılaşmalarında 3 gün düşün sonra zarif başını bedeninin ülkesinden ayırabilecek oturumu talep etmeye gel," dediği genci tanımış. Bu kez ona ilerlemesini söylemiş ve kendisine, "Oğlum, Tanrı seni kollasın. Hala sırları bilmek ve bir genç kızın garip fikirlerini açıklamasını duymak istiyor musun?" demiş. Elmas da, "Bilim ve uzgörü bize Tanrı'dan gelir ve Tanrı'nın bize verdikleriyle övünmeliyiz. Kızının yüreğinin çekmecesinde sakladığı ve açıklanmasını dilediği bu sırrı hiç kimse bilmez. Ama bende onun anahtarı var," demiş. Şah da ona, "Yazık gençliğine, işte sonunda yaşamından el yıkamak üzere geri dönüp geldin," demiş. genç adamı uğursuz tasarısından geri döndürmeyi ummadığından kölelerine, hanımların Mühre'ye onun tarafından kabul edilmek ve olağanüstü sorularını yanıtlamak üzere bir yabancının gelmiş bulunduğunu bildirmeleri için buyruk vermiş. Biraz sonra kokulu saç kıvrımlarının rahiyası gelişini muştuladığı hoş tavırlı genç sultan, istiska illetine tutulmuş birinin Fırat'ın sularını içmekten kendisini alıkoyamaması gibi gözlerin de onun üzerinden ayrılamadığı ve uğrunda binlerce canın alevde can veren pervaneler gibi kurban edildiği birçok hayata kıyan güzeller güzeli Mühre salona girmiş. İstiska illeti vücutta su toplanması hastalığı. Bir bakışta elmas da bahçedeki güneş yüzlü hoş bedenli görünümü yüreğini yakıp yıkan bir günden öbürüne kendinden hiçbir iz bırakmaksızın ortadan yok olan genç ermişi tanımış. Bu durumda şaşırmanın sınırında şaşırmış ama çok geçmeden bu ermişin hilesine kendini kaptırmış olduğunu anlamış ve ta içinden öfkeye kapılmış. Kendi kendine bu kez benden kaçamayacak demiş ve tahtın şiltesine babasının yanına oturarak karanlık gözlerle genç adamın yüzüne bakmış ve ona soru herkesin malumudur, yanıt ver bakalım. Şam kozalağı ile Servi arasındaki ilişkiler nelerdir demiş. Elmas da yanıt ey sultanım herkesin malumudur ve de şöyledir. Çam kuzalağı ile Servi'nin arasındaki ilişki kötü türdendir. Çünkü Vakak kentinin şahı, Servi'nin eşi olan Çam kuzalığı yaptığının haklı karşılığını görmüş bulunuyor. Ve bu işte zenciler var demiş. Elmas'ın bu sözlerini duyunca Mühre Sultan'ın rengi sapsarı olmuş ve korku yüreğini kaplamış. Bununla birlikte tedirginliğini yenerek bu sözler açık değil. Açıklamalar yapınca gerçeği bildiğini mi yoksa yalan söylemekte mi olduğunu anlayacağım demiş. Elmas Sultan Mühre'nin kanıt istediğini ima yoluyla söylenenle yetinmediğini anlayınca ona sultanım saklanması gerekenin önündeki perdenin kaldırılarak sana işin uzun uzadıya anlatılmasını istiyorsan ilkin bir bakire kızın bilmemesi gereken bu şeyleri sana kimin öğrettiğini bana anlat. Çünkü senin benden önce gelen tüm şehzadeler için gelişi bela olmuş bulunan birini tanımamış bulunman imkansızdır demiş. Böyle konuşarak Elmas şaha dönüp ona ey zamanın şahı artık senin saygın kızını saran sırrı bilmemen doğru olmaz. Senden şimdi ona sorduğum soruya cevap vermesini sağlamanı rica ediyorum demiş. Şah da güzel Mühre'ye dönmüş ve bakışıyla ona konuş anlamına gelen bir işaret yapmış. Ama Mühre suskunluğu sürdürmüş ve babasının tekrarladığı işaretlere karşın dilini bağlayan düğümü çözememiş. O zaman Elmas, Kamus Şahı elinden tutmuş ve tek bir söz söylemeksizin onu Mühre'nin odasına götürmüş ve ansızın eğilerek birdenbire sultanın fil dişi yatağını yerinden kaldırmış. İşte o zaman Mühre'nin sır şişesi taşın üzerinde kırılmış ve onun akıl hocası zenci kıvırcık başıyla herkesin göz önünde belirmiş. Bunu gören Şah Kamus ve tüm orada bulunanlar şaşıp kalmışlar. Sonra utançla başlarını eğmişler ve bedenlerini ter kaplamış. Yaşlı Şah da saray halkının önünde alabildiğine onursuzluğa düşmemek için daha fazla soru sormamış. Ve artık açıklama falan beklemeksizin istediği gibi davranması için kızını Elmas'a teslim etmiş. Ve de senden oğlum sadece bu işten artık söz edilmemesi ve gözüm ona görüp daha fazla acı duymaman için bu utanmaz kızı da birlikte alıp buradan gitmeni istiyorum demiş. Zenci de kazağa oturtulmuş. Elmas yaşlı şaha itaat etmekte noksanlık göstermemiş ve şaşkın genç sultanı elleri ayakları bağlı kendi çadırlarına götürmüş ve uçan El Simurg'dan bütün karılarını babası Şems Şah'ın kentinin girişine götürmesini rica etmiş. Bu dileği hemen yerine getirilmiş ve harika El Simurg o zaman teşekkürlerini kabul etmek istemeksizin Elmas'tan izin istemiş ve şişinerek kendi yoluna gitmiş ve işte onun durumu böyleymiş. Elmas'ın babası Şems Şah'a gelince sevgili oğlunun geri dönüş haberi kulaklarına erişince keder akşamı onun için neşe sabahına dönüşmüş. Oysa oğlunun yokluğu iki gözünü ırmağa çevirmiş imiş. İyi haber tüm kente yayılırken ve her evde bunun neşesi yaşanırken oğlunu karşılamaya gitmiş. Ve heyecanından titreyerek ona yaklaşmış ve şehzadeyi bağrına basmış. Ağzını gözlerini öpmüş ve ağlayıp memnunluk haykırışları koparmış. Elmas da elleri birbirine bitişik onun gözyaşlarını ve iç çekişlerini dindirmeye gayret etmiş. Ve ilk heyecanlar biraz yatışınca ve yaşlı şah konuşabilecek hale gelince oğlu Elmas'a "Ey gözümün nuru ve babasının evinin ışığı." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 922. gece olunca demiş ki, "Ey gözümün nuru ve babasının evinin ışığı, bana yolculuğunun öyküsünü ayrıntılarıyla anlat ki yokluğunun acı günlerinin düşüncesini kafamdan sileyim." demiş. Elmas da yaşlı Şemsşah'a başına gelen her şeyi başlangıcından sonuna kadar anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Sonra birbiri ardından 4 karısını ona tanıtmış ve en sonra da elleri ayakları bağlı Mühre Sultan'ı da önüne getirmiş. Ve kendisine "Şimdi babacığım, onun hakkında sen istediğin gibi karar ver." demiş. Kendisini yüceler yücesi Tanrı'nın bilgelik ve zeka ile donattığı yaşlı şah da oğlunun ruhunun derinliğinde bunca şehzadenin ölümüne neden olmuş olan ve uğrunda bunca ıstırap ve zahmetlere katlandığı bu uğursuz genç kıza karşı bir sevda duyduğunu ve kendi kendine şiddetli bir hüküm verirse hiç kuşkusuz bunun onu üzeceğini düşünmüş. Ve bir süre daha düşündükten sonra ona "Oğlum, birçok zahmet ve sıkıntıdan sonra eline paha biçilmez bir inci geçiren kimse onu özenle saklamalıdır. Kuşkusuz bu garip ruhlu sultan kızı körlüğü ve kınaması eylemleriyle suçludur. Ama bunun böyle olmasını Tanrı'nın istediği düşünülmelidir. Ve onun yüzünden pek çok genç yaşamlarından yoksun kalınmışsa bunun nedeni bahtı yazanların onlar için baht kitabına böyle yazmış olmalarındandır. Öte yandan unutma ki oğlum, bu genç kız bahçesinde seni ona ermiş biri olarak tanıttıkları zaman sana karşı büyük bir saygı göstermiştir. Yine biliyorsun ki dünyada hiç kimse, hatta akıl hocası zenci bile varlığının genç ağaççığının meyvesine ulaşamamış ve hiç kimse çenesinin elmasını ve dudaklarının fıstığını tadamamıştır." demiş. Elmas da bu tatlı konuşmadan duygulanarak sultanın tatlı davranışlarının uyandırdığı mutluluk kadar babasının sözlerini destekleyen 4 karısının görüşlerine de kendini kaptırmış. Bundan dolayı uygun bir gün ve saat seçerek genç adam güneşli bedenini define yakınındaki bir yılına benzeyen bu hain ayınkiyle birleştirmiş ve ondan diğer 4 karısından sahip olduğu gibi adımları mutluluk getiren ve küreler için tıpkı babaları ışık saçan elmas ve büyük babaları muhteşem Şemsşah gibi servet ve saadet kaynağı olan harika çocuklara sahip olmuş. Ve işte başına gelen harika olaylarla Şehzade Elmas'ın öyküsü böyledir. Çağdaşlarının yararlanması için ve eskilerin öykülerini yetenekli kişiler bilgeliği öğrensin diye saklayanlara şükürler olsun. Ve bu öyküyü çok büyük bir dikkatle dinleyen Şah Şehriyar, "Ey bal ağızlı, sana övgüler olsun. Sen bana acı kaygılarımı unutturdun." diyerek Şehrazat'a ilk kez teşekkür etmiş. Şehrazat da bunu duyup çabucak, "Evet ey zamanın şahı, ama sana anlatacağım özdeyişler ve nüktelerin ustası öyküsüyle kıyaslanınca bu öykü nedir ki?" Şah Şehriyar da, "Kimdir ey Şehrazat, benim tanımadığım bu özdeyişler ve nüktelerin ustası?" demiş. Şehrazat da demiş ki,